Podcast dinle.
Herkese iyi akşamlar ve çok güzel bir serinin çok güzel bir konuyla birlikte Kadının Mahrem Öyküsü'nün Müjdegül hocamızla beraberiz bu gece. Müjdegül hocamızı da davet edelim. Merhabalar hocam, nasılsınız?
İyiyim, sağ olun, nasılsınız?
Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Herkese hoş geldiniz diyoruz. Tabii ki başta siz de olmak üzere. Bugün biraz sizi yorgun görüyoruz. Sanırım aşı olduğunuz için hocam.
Maalesef.
Sizi fazla yormayalım biz bu akşam. Sizi fazla yormayacağız. Hiç endişelenmeyin. Konumuz güzel. Konumuz yeni şeyler öğrenebileceğimiz. Çok değişik bir konu aslında. Hep konuşuluyor. Herkesin yanlış bildiği doğrular var bu konuyla ilgili. O yüzden çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum ben bu yayından.
Evet. Geçen yayının sonunda aseksüeliteye dair bir ön yargısal ifadede bulundu Burak. Oo dedim, o dediğin öyle değil, konuşalım bir aseksüeliteyi dedim. Onun üzerine böyle bu şey yaptık. Aslında bu hafta kürtaj mı konuşsak diye konuşuyorduk. Neyse, kürtajı da konuşuruz. Kürtajı konuşalım. 15 gün sonra da onun sözünü vermiş olayım.
Tamamdır. Bundan sonraki yayında da kürtajda evet hepimizin bilgilenmesi gereken o yayınlardan bir tanesi. Evet hocam, şimdi, bu arada ben çok kısa bir müsaadenizi isteyeyim. Haziran ayında Onur Haftası'ydı, biliyorsunuz Onur ayıydı. Herkesin Onur ayını da kutlamış olayım ben de buradan bu yayınla.
Bütün cinsel yönelimleri kucaklayan bu yaklaşım, Onur ayı, Onur Haftası, 2000'li yılların başında Avrupa'da en yaygın olarak Türkiye'de yapılıyordu, etkinlikler genişti. Son geçtiğimiz 3 yılda bir anormal bir baskıya uğrayan şeyler oldu. Yani bu denk geldi. Tam aseksüeliteyle ilgili o önyargısal ifadeyi kullandı Burak. Ondan sonra da bu hiç tahmin etmediği iktidarın da hiç tahmin etmediği bir yere evrildi Onur yürüyüşü ve LGBTQ artıya karşı nefret. Şimdi cinsel yönelimleri o zaman bir konuşalım dedik. İnsan cinsi, homo sapiens, kadın ve erkek değil. Öyle olduğunu düşünüyorduk. Böyle tek, her şey bir ve iki türü var. Bu ikisi denge içerisinde, yin yang filan, bu eski öğretilerden beri ola gelen bir şey. Şeyden beri olan bir inanış bu. Antik Yunan'dan beri işte insan... Göya dört kollu, dört bacaklı, iki kafalı bir canlıymış. İşte hem erkeklik organı hem kadın organı varmış. Kendi kendini tatmin eden, kendi kendine yeten son derece mutlu bir canlıymış insan. Zeus onu kıskanmış ve ikiye bölmüş onu. Seks, sekareden geliyor. Ayırmak demek sekare. Ve kadın ve erkek insan da ömrü boyunca o diğer yarısını ararmış. Şimdi bu cinsiyetin kadın ve erkek olarak ikili, dikotomik olarak... değerlendirilmesi, işte toplumun erkeği inşa etmesi, aslında bütün insan toplulukları o tarım devriminden beri toplumsal erkekliği inşa etmiş. Yani hani feminenmiş aslında bütün toplumlar. Bir toplumsal erkeklik inşası var ve o toplumsal erkeklik inşası adına kadın olabildiğince dışlanmış. Yani Sokrat'tan beri devletten kadını dışlarsan ancak devlet kurabilirsin. Kadının öğelerin dışlanması lazım işte, ne bileyim. Kadının dışlanmasının nedeni hani erkeğin iş gücünden daha fazla faydalanmak. Çünkü kadın olduğu zaman o iş ortamında erkekler daha gevşek çalışıyorlarmış. Hani iş etkinliği, yani tarım toplumundasın. Çalışmak her şey demek, yemek demek, o kışı geçirmek demek. O yüzden de kadını olabildiğince hani cinselliğini kontrol et, eve oturttur.
Biz çok ilginç inançlar da var bunlarla ilgili. Mesela eskiden, çok eski zamanlarda işte kadınları gemiye almazlarmış. Gemide uğursuzluk getirdiğine inanırlar varmış. Yani seyahat esnasında bir uğursuzluk olacağını düşünürlermiş. Ve o yüzden kadınları mürettebat olarak ya da yolcu olarak bile çoğunlukla kadın almıyorlarmış eskiden.
Yani çok daha farklı şeyler de var. Bir takım gebelikle ilgili, doğumla ilgili... geleneksel uygulamaların da altında hep bu var. Yani mesela bir Lohusa kadını hani evde evden dışarı çıkarmazlar. İşte misafire göstermezler. İşte Lohusa'nın elinin değdiği ya da adetliyken bir kadının elinin değdiği şeyleri yemezler filan. Kanla ilgili bir şey tabii yani. Kan olduğu için kan, yani milattan önceki çağlarda, eski çağlarda enfeksiyon kaynağı olan bir şey.
Evet, biz su da olmadığı için evet, bir hijyenik evet. durum olmadığı için o zamanlarda şimdiki gibi su bolluğu yok.
Evet yani tahmin edemiyorum hangi kadınlar pelvik enflamatuar hastalık oluyordu, ne kadar yaygındı vesaire filan. Ve bütün dinlerde işte kadınların bu adet dönemlerinde, işte kanamalı dönemlerinde olan cinsel fonksiyonlarının düzenlenmesi üzerine. Neyse çok dallandırıp budaklandırmadan yönelimde kalmaya çalışayım. Evet. Ve ondan sonra bu toplumsal erkeklik inşasının gölgesinde toplumsal kadınlık rolü ve toplumsal erkeklik rolleri bir dikotomi olarak dayatılıyor. Bu modern Avrupa'da özellikle çok böyle yaygın. Oryantal böyle hani doğunun kadim öğretilerinde pek aslında o kadar değil. Daha davranışlar kabul görse de hani eski... O eski tarih, kadim seks kitaplarını okuyanlar bilirler. Hani homoseksüel ilişki. Böyle mesela mesnevi. Yani o...
Kama sutralar falan mı?
Kama sutralar falan var. Evet de bizim hani şey...
Evet,
İslam,
bizim
yani
kültürümüzde.
Mesnevi öğreti bazı meseleler var. Mevlana'ya atfedilen bazı meseleler var.
Aşk.
Yani okurken bayağı şey yapıyorsun etki ve yani hani oryantal, Osmanlı, işte Müslüman toplumlarda çok daha böyle nispeten kabul gören bir şey. İşte bu 2000'li yılların başına kadar da ülkemizde daha böyle kabul gören bir yerde olmasının nedeni de bu. Fakat her şeyde olduğu gibi daha geç alıyoruz Avrupa'dan bunları. İşte Avrupa'nın orta çağda modernizasyonla beraber yaptığı, inşa ettiği bu toplumsal erkeklik, masküler işte... toksik maskülaniteyi şu anda almış durumdayız. Hepimiz gördük yani o Ottoman polis işte cinsel özürlü diyor. LGBT'yi parantez içinde cinsel özürlü. Şimdi bu LGBTQ artıyı şey yapalım, konuşalım.
Evet,
LPG'li misin diyorlar. Yok ben dizel. LPG'li misin? Evet. LGBT'li misin?
Bir parti ismi gibi.
Evet. Ve bir community society. Şimdi lezbiyen kadın kadına, gay ağırlıklı olarak erkek erkeğe diye. Aslında gay biraz daha böyle hem kadın hem erkek homoseksüeliteyi içeriyor. Biseksüel her iki cinse yönelimi. Transseksüel bir cinste atanmış cinsiyette erkek olarak doğmuş sonra kadına dönmüş ya da atanmış cinsiyet kadın olarak doğmuş sonra erkeğe dönmüş transseksüel. Interseks var. Hem interseks anomalileri de kapsıyor bu. Hem de hani atanmış cinsiyeti cinsel organlara atanan cinsiyet üzerinden değil de bu şekilde interseks olarak kendini tanımlayabiliyor bunlar. Cure, questioning'den geliyor cure. Cure oldukça hani nispeten yeni bir tanımlama. Bu dördüncü kuşağın falan daha böyle çıktı. Sorgulayan demek. Cure insanların zihinlerinin çalışma şekli de çok enteresanmış ve bütün inovatif böyle hani yaratıcı takımlarda bir cure birey bulundurulmasını tavsiye ediyor bilenler. Alternatif düşünüyorlar çünkü alternatif düşünenler. Yani aslında bütün bu gökkuşağının bütün yedi renginin içeren şeyler. Bu artı da aseksüelitenin ası şeklinde söyleniyor. Aseksüel de cinsel enerjimi herhangi bir türe, cinse, herhangi bir şeye, bir objeye ya da herhangi bir şeye karşı yöneltmiyorum demek. Şimdi aseksüeliteyle ilgili bir tanı karmaşası var. Şimdi aslında bu dikotominin ötesinde böyle bir spektrum şeklinde olduğu, tıpkı bu gökkuşağının bayrakları gibi olduğu, sadece heteroseksüel cinsel ilişki olmadığını insanların 1930'lu yıllarda Kinsey'in raporları gösteriyor. Alfred Kinsey, seksolojinin de kurucusu sayılır. Amerikalı bir biyolog. Binlerce böceği incelemiş bir biyolog. Böyle sabırlı, çok ağır Hristiyan baskı gösteren bir baba tarafından yetiştirilmiş. Evde ağır baskılar görerek, hiç mastürbasyon yapmayarak vesaire. Evlendikten sonra da eşiyle cinsel ilişkiye giremiyorlar. Vajinizmus sorunu yaşıyorlar. Ondan sonra bir kadın doğumcuya gitmeleriyle beraber hayatları değişiyor. Bu kadın doğumcu diyor ki hani böyle bir şey var, bir durum var. Bunu şu şekilde çözeceksiniz filan. Sonra bunun bir bilim olabileceğini, çünkü kendisi bir bilim insanı, metodolojik biliyor. Metodolojik ilk çalışmayı yapıyor. Yüz binlerce kadına ve erkeğe anket şeklinde cinsel davranışlarını soruyor. Ve tahmin edilenin aksine... heteroseksüel cinsel ilişkilerin aslında ilişkilerin %40'ını ancak oluşturduğunu, Hani %50'den fazlasının homoseksüel, biseksüel yani ya da yani doğru ifade edilmeyen şekillerde. Hani çünkü anket çalışması olduğu için sonuçta katılımcıların ifadelerine güvenilerek alınmış şeyler. Bunu ondan sonra Janus raporları var. Janus raporları da doğruluyor. Çok benzer oranlarda. Yani senin bütün topluma, dünyaya mal ettiğin heteroseksüelite aslında hani bütün cinsel pratiklerin %40'ını ancak belki. Ama sanki böyle bir normmuş gibi, heteronormatif deniyor buna. Yani heteroseksüel ilişki normmuş gibi bir kadın, atanmış cinsiyeti kadın olan, biyolojik cinsiyeti de kadın olan kadın, kadın olmalı ve erkeklerle ilişki kurmalı, erkeklerden etkilenmeli. Biyolojik seksi de erkek olan bir erkek, atanmış cinsiyette erkek olan bir erkek de kadından etkilenmeli. Yoksa işte kötüsün, işte ibnesin falan çok kötü etiketlemeler ve ön yargılar. Ve bu artık literatürde homofobi olarak nitelendiriliyor. Yani aslında homofobi bütün bu gökkuşağının yedi rengine karşı duyulan antipati.
Antipati.
Evet.
Bunun temelinde de daha geçenlerde Cevdet hocamız da bir ufak böyle bir video paylaşmıştı. Irkçılık, cinsiyetçilik gibi aslında alt duyguların da barındığı, yani aslında ayrımcılık ve ötekileştirme gibi duyguların barındığı, ön yargılarla yaklaşıldığı aslında bir tutum tavır bütünü olduğunu düşünüyorum ben. Homofobinin altında diğer tavırların da çok yatkın olduğunu düşünüyorum. Hepsine karşı arkadaşlarımız da veriyorlar resimleri.
Evet. Günümüzde kabul edilen cinsiyetin, cinselliğin, cinsel yönelimin akışkan olduğu aslında kabul ediliyor. Özellikle çocukluk döneminde, ergenlik öncesinde, hele de ilk 3 yaşta işte o fallik dönem, anal dönem, o dönemlerde böyle bir akışkan, biseksüel bir şey, davranışlar. Çünkü hani çocukların cinsiyeti yoktur. Kız erkek hani o an o rolü oynarken, bir oyunda rol oynarken anne olur, baba olur. Tabii ki cinsel organına bakıp annesine mi babasına mı hangisine benzediğini hemen anlıyor çocuklar ve hemen kendini ailede bir konum kazanıyor. Kendini özdeşleştirdiği ebeveynliğiyle ilgili olaraktan hani o biseksüel davranışı gösterebilir. Böyle panikle 3 yaşındaki bir çocuğun annesi, çocuğum gay oldu, çocuğum homo oldu, ne yapacağım? 3 yaşındaki bir çocuğun annesi. Yani bir kere ergenlik öncesinde bu şeyler çocuk ve cinsiyetsiz olarak değerlendirmek lazım henüz. Yani ama yapılan
ne kadar süre cinsiyetsiz diyebiliriz mesela bir çocuğun yani cinsiyetini asıl gerçek cinsiyetini fark ettiği ya da cinsel yönelimlerini fark ettiği gerçek zaman ergenlik midir?
Yani aslında 25 yaş o genç erişkinlik dönemi dediğimiz dönem aslında. Hani 25-30 yaş arasında insan belki ancak yönelimini fark edebiliyor olabilir. Ama akışkan olduğunu da bilmek lazım ve akışkan olduğunu da kabul etmek lazım. Değişebilir yani.
Evet, değişebilir. Evet.
Evet. Fakat yönlendirilemez. Yani bir uzman tarafından ya da aile tarafından ya da toplumun baskısı ya da gördüğü reklamlar yüzünden hani bu Onur Dürüşlerine eleştiri o ya hani çocuklarımızı özendiriyorlar.
Kesinlikle olamaz.
Bir de pedofiliyle özen şey yapılıyor. Pedofili. Bir kere LGBTQ artının hassas olduğu bir konu çocukların cinselliğinin korunmasıdır. Hani çocuk istismarına son derece kesin çizgilerle katı surette karşı çıkılır. Pedofiliye karşıdır.
Peki hocam bir soru sormak istiyorum ben size. Mesela bu cinsel yönelimlerde epigenetiğin yani kalıtsallık durumu ya da tıbbi tarafı.
Evet.
Orayı mesela ben çok merak ediyorum daha çok. Çünkü psikolojisiyle ilgili ya da psikolojik durumuyla bunu tedavi edilebileceğini düşünenler var, düşünmeyenler var. Bir sürü bu konuyla ilgili binlerce yazı var biliyorsunuz. Ben bunun bizim hormonal dengemizde, hormonlarımızda ne gibi etkiler yarattığını, bir insanın bunu küçükken çocukluktan ilk doğduğu günden itibaren aslında böyle mi doğduğunu, sonra ya da o dönüşümler, değişimlerle kendini mi keşfettiğini, yani içindekini mi bulduğunu çok merak ediyorum.
Evet. Yapılan çalışmalarda beyanı, hani bu homoseksüel ya da işte atanmış cinsiyeti farklıyken kendisinin kadın olduğunu iddia eden, ya ifade eden, beyan eden kişilerin ya da işte tam tersi Sorulduğunda sen ne zaman fark ettin kadın olduğunu? Aslında ben hep kadındım diyor çocuk mesela. Hani içinde hep o kuzeniyle oynarken, işte ne bileyim diğer sınıfındaki çocuklarla oynarken hep bir kadın olduğunu söylüyor. Yani yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak bunu söylüyor. Genetik bir temeli olabilir. Genetik bir temeli olabilir. Aslında insan cinsiyeti, insan cinsel davranışı çok ağırlıkla kültürden etkileniyor. Biyolojik bir temel bulmak, aslında bunu biyolojik bir durumla açıklamak bilim dünyasının çok arzu ettiği bir şey. Çok uğraşılmış bununla geçtiğimiz yüzyılda. Evet. Açıkçası çok fazla bir şey bulunmamış. İlk çalışma şeye ait, bakayım, Simon Levy, 1980'lerde, 80'lerin sonunda gay, AIDS'ten ölen gaylerin beyinlerine otopsi yaparak bir limbik sistemin işte şey bir parçası olan hipotalamusun bir çekirdeğinin her iki cinsiyette, kadınlarda erkeklerde farklı olduğunu, bu interventriküler nükleus INA diye kısaltılmış neydi? Anterior hipotalamus. Yani ön hipotalamus da ortadaki bir çekirdeğin erkeklerde iki kat büyük olduğu, kadınlarda onun yarısı kadar olduğu. Gay erkeklerde de tıpkı kadınlardaki gibi yarı yarıya küçük olduğunu tespit etmiş Simon Levy. İlk defa 1980'lerde. Ve bu hem gay komünite tarafından çok ciddi kabul görmüş. Hani buna dikotomik nükleus diyorlar. İkili nükleus, yani iki şekilde, iki görüntüsü olan nükleus. Beyinde limbik, yani bir kere limbik sistem, beynimizin bu otonom çalışan kısmı, duygularla ilgili olan kısmı cinsel davranışımızla çok ilgili. Yani birebir yönetiyor, yani yönelimimizi de cinsel enerjimizi de birebir yönetiyor. Ve gaylerde de tıpkı kadınlarda olduğu gibi, heteroseksüel kadınlarda olduğu gibi heteroseksüel erkeklerdekinin yarısı büyüklüğünde olduğu tespit edilmiş. Bu sansasyon yaratmış şeydi bilim dünyasında. Bundan ve birkaç kere de tekrarlanmış, yani evet heteroseksüel kadınlarda böyle, işte homoseksüel erkeklerde bu şekilde falan diye. Daha sonra aradan bir 10 yıl geçtikten sonra özellikle beyin şeyin hipotalamusun gene bu böbrek şey arka tarafına doğru, bu böbrek su atılımıyla böbrek su atılımını düzenleyen bir nükleusunda da kadınlarda iki kat bir büyüklük olduğu tespit edilmiş. Şimdi bu Simon Levin'in yaptığı yayın çok kabul görürken, bu Alman yazarların yaptığı bu çalışma çok eleştirilmiş. Yani gayliği bir hastalık gibi ya da işte beyinsel bir anomali gibi etiketleme çabası, bu işte oldukça ofensif bulmuşlar yani. Şeyde çalışmalarda şey deniyor, hani Simon Levy bir gaymiş aslında kendisi ve hani bunu beyan etmekte de hiç çekinmiyormuş. Gay komünite tarafından da çok sevilen, kabul edilen bir kişi. Hatta bu INA nükleosu, internükleer anterior hipotalamik nükleosun böyle tişörtlere konu olmuş, yani the only thing little about me is my dichotomic nükleus, yani benimle ilgili küçük olan tek şey dikotomik nükleusum şeklinde böyle gayler hani bunu kabullenmişler, bir anda almışlar. Sonra başka bu ikinci parmak dördüncü parmak meselesi vardır, bilirsin, duymuşsundur, bu Serkan İsmailoğlu çok anlatıyor. Özellikle anne karnında testosterona fazla maruz kalan erkek fetüs, dişi fetüs testosterona maruz kalmıyor. Bu dördüncü parmağı uzuyor. Ve beyninin sol tarafı da biraz geri kalıyor, retarde kalıyor. Böyle bir fark var. Gay erkeklerde bu dördüncü parmağın daha kısa olduğuna dair spekülasyon var. Bir de bu kulaklarda her iki kulağa farklı bir ses verildiği zaman, her iki kulaklığın bir sağ kulaklığa yani sol kulaklığa da bir farklı bir öyle bir test vardı. Yannis ve Alice mi, öyle bir şey. Kadınlar iki farklı ses duyduğunu söylüyorlar. Heteroseksüel kadınlar. Erkekler, heteroseksüel erkekler tek bir ses duyuyorlar. Ya gibi bir ses duyuyorlar. Bunun hani sinaptik bağlantıların kadınlarda hani daha böyle çeşitli olduğu, o küçük özellikle düşük frekanstaki sesleri ayırt etme yeteneğinin fazla olduğu. Benzer şekilde gay erkeklerin de bu iki sesi ayrı fark etmeyi iyi yaptığını.
Hani hep Çok özür dilerim bölüyorum ama hani hep biz söyleriz ya, deriz ya, ah hem kadın gibi düşünebiliyorlar, hem kadın gibi hissediyorlar, hem de evet, işte erkek mantığına sahipler diye hep söylüyoruz ya, sanırım bunun kaynağı bu.
Evet. Stria terminalis var, beynimizin o dopaminle ilgili bir ortada gene kısmı.
Hı hı.
Burada da bir nükleer bir yatağın erkeklerde iki kat fazla olduğu, gene gay erkeklerde onun yarısı kadar olduğu tespit edilmiş filan filan. Bunlar spekülatif ama öyle çok kabul edilen yok. En çok bilineni bu INA, internükleer anterohepatolemik nükleoz. Şimdi gay erkeklerde fantom organ diye bir şey var, hayalet uzuvlar. Duydun mu hiç?
Yok, hiç duymadım hocam.
Ramachandran'ın çok güzel bir kitabı var, Beyindeki Hayaletler diye. Yani hı hı, kişinin elini kesiyorsun, işte ne bileyim bacağını kaybediyor kazada. Ondan sonra o hayalet olarak bacağının, olmayan bacağının ağrıdığını hissediyor. Ya da işte hayalet elinin hiç istemediği bir konumda kasılıp kaldığını şey yapıyor ve bunun için acı çekiyor falan filan. Phantom Organ çok güzel. Evet, harika bir kitaptır. O kitap Beyindeki Hayaletler, Ramachandran. Şimdi penis kanseri yüzünden ya da işte başka bir kaza yüzünden vesaire penisini kaybeden heteroseksüel erkeklerde de fantom penis oluyormuş. Yani hayali olarak penislerinin olduğu, şimdi erekte oldu, şimdi şey yaptı, ereksiyonunu kaybetti falan gibi fantom penis.
Hissediyorlar. Evet.
Evet. Homoseksüel, şey, gay erkeklerde işte ya da transseksüel ameliyat geçiren erkeklerde fantom penis hiç yokmuş, sıfır. Hiç olmuyormuş yani. Bunun bir sinaptik beyin bağlantısından kaynaklandığını, işte böyle biyolojik çeşitli şeyler öne sürülmüş. Fakat biz biliyoruz ki insanın biyolojisi ana sahneyi kuruyor. Fakat sahnedeki şey, dekor, sahnede oyuncunun söylediği sözler, sahnede oyuncunun yaptığı şey çok kültürle alakalı bir şey. Bir insanın cinsel davranışı, ben şimdi bunu şeye de yazdım chat kısmına. Robert Sapolsky, Stanford Üniversitesi bu pandemi döneminde bütün derslerini yükledi internete, YouTube'a. Ben de orada Robert Sapolsky'nin insan cinsel davranışı dersinin 1-2-3 diye var. 3'ünü tekrar seyrettim hani bundan önce. Orada çok güzel derliyor, toparlıyor bu cinsel yönelim, cinsel davranış vesaire. Tekrar çalıştım. Onun böyle bir şey var, zaman çizelgesi gibi. Şimdi hepimiz biliyoruz flört davranışı. Yani cinsel çekim duyduğun bir kişiyle konuşman bir farklı oluyor. Yani mesela beraber IQ'da çalışıyorsun değil mi? Cinsel çekim duymadığın bir kişinin saatlerce elini tutuyorsun, ikiyor çalışıyorsun ama hiçbir şey hissetmiyorsun.
Hissetmiyor.
Fakat cinsel çekim duyuyorsan o kişiye bir anda gözüne baktığını fark ediyorsun ve o bir flört davranışı başlıyor. Orada bir ince çizgi var flört davranışında. Bu flörtöz davranış işte gözünü dik dik bakmak olabilir. Ne bileyim, erkeklerde hani şu davranış bilimleri kitaplarında hep geçer ya, erkeklerin elini cebine sokması o cinsel bölgesini işaret eder tarzda. Kadınların omuzlarından bakması. Ya ne bileyim işte saçıyla oynaması, kendine dokunması falan gibi böyle bu flörtöz davranışlar. Bu sonuçta bir davranış.
18 yaşında eşcinsel bir bireyim. Umarım. Gaylerde yapılan çalışmaların çoğu özelliği de mevcut. Umarım bizleri daha araştıracak bilim adamları çıkar. Umarım çıkar ve umarım yani bunun tam böyle epigenetiğini de konuştuk. Bir en bilgisi gelir hepimize.
Seksüelite ile ilgili neredeyse hiç çalışma yok doğru düzgün. Çok az araştırım. Yani çok bakir bir konu bu konu. Araştırmaya açık yani. Bilim insanları çıktıkça bu konuda çalışmaya hevesli gençler.
Psikoloğa gittiğimde ilk tanışma seansında erkek yani, arkadaşın hekim, var mı diye sormuştu.
Hekim, psikolog, öğretmen, din adamı, herkes de böyle sonuçta Türkiye'de yetişmiş Türk yani bunlar. Ne yapalım? Herkeste var mahalle baskısı,
ön hepimizin yargılar. Tabii ön yargıları var. Evet. Yani mahalle kültüründen, aileden.
O psikolog olduğu illa hani doğru şekilde davranacağı anlamına gelmiyor yani. Pek çok da ruh sağlığı profesyoneli olup bu konuda son derece acemice davranan insanlar da olabilir tabii ki.
LGBT'yi rızaya dayalı hedefini olduğu için özgürlük olarak görenler ileride rıza dayalı ensest ve hebefili hakkında ne düşünürler?
Hebefili ergenliğin başındaki çocuklara duyulan cinsel istek. Ehebofili de biraz daha büyük ergenlere duyulan istek. Şimdi bu LGBT'yi hep böyle ensest ve pedofiliyle beraber tutmak, hani bunu böyle kötü bir sapıklık, bir hani anormal bir şey gibi etiketleme çabasından kaynaklanıyor. Ensest konusunda hani mesela kız 18 yaşın üstünde ve hani babamla birlikte olmak istiyorum ya da işte 18 yaşın üstündeki kardeşimiz birlikte olmak istiyoruz neyse. Şimdi bu ensest söz konusu olduğunda onun bir anormal bir şey olup olmadığı ya da işte hak ihlalleri bir kere 18 yaşın altındaysa hani çocuk istismarı hani o pedofili onun şeyi
kesinlikle
yok. Ama Amerika'da böyle çok insidental vakalar var. Hani ben babamla beraberim ve biz çok mutluyuz falan gibi böyle. Hani ben bunu istiyorum. Ne diyeceksin yani? Kadın 22 yaşında babasıyla beraber. Çocuğu da olmuş hatta babasından. Ay şey gibi Targaryenler gibi. Game of Thrones.
Evet. Ya tabii bize şu anda şimdi, ilginç geliyor.
Birine bağlanmak, bütün hayatını onunla geçirmek, hani cinselliğini ve şeyi hayatını paylaşmak, evlilik, almak hı-hı vermek meselesi. Aile ilişkisi varsa arada, hani akrabalık ilişkisi varsa o alma verme meselelerinin dengeleri çok karışıyor. Rızaya dayalı, yani 18 yaşının üstündeki bireylerden bahsediyoruz. Rızaya dayalı aktivite, bunu da
yani bu,
yapanlarsa bunun... bunu ayıplamamak bizim görevimiz gibi düşünüyorum yani. Bunu da kabullenmek. Hani şeyleriyle beraber.
Evet.
Bu kişi kendisi rahatsız değilse sana dar gelen bana bol gelir demek lazım. Niye böyle insanlar hep böyle bir şey bir doğru atamaya uğraşıyoruz, bir doğru dayatmaya uğraşıyoruz? O da bizim insan olarak bir eksikliğimiz. Ne düşünürler? Ne bileyim ben ne düşünürler? Çok böyle şey non-binary ameliyatları yapılıyor mu? Yapılıyor mu? Emin değilim açıkçası. Tam emin değilim. Transgender yani cinsiyet değiştirme ameliyatları var ama non-binary'dan emin değilim. Bilmiyorum Buse. Buna bakmam lazım. Çalışayım bunu.
Bakalım başka sorumuz var mı arkadaşlar?
Bitti. Hadi yatmaya gidiyoruz.
Bitti. Evet hocam sizi daha fazla yormayalım. Gerçekten ben bu aşıyı yaşadığım için biliyorum şu an ne kadar zor olduğunu sizin için. Dediğim gibi ağzınıza sağlık, bilginize sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Bizimle yine bir kadının mahrem öyküsünü yaptığınız için çok mutlu oluyoruz sizinle.
Kusuruma bakmayın. Çok teşekkürler. Görüşürüz.
Estağfurullah hocam. Hepinize iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Podcast dinle.